Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 2.
Artık görüşlerimi daha yumuşak bir şekilde ifade ediyorum. Dudaklarıma daha yumuşak ifadeler geliyor. Kim bilebilir ki? Belki. Hayat karmaşık ve bilinmez. Polo ve ben birkaç hafta boyunca buluştuktan sonra ölmekte olan hastalar için bir grup oluşturmaya dair somut planlar yapmaya başladık. Günümüzde bu gruplar daha olağan ve dergilerde daha fazla tartışılıyor fakat 1973'te bir örnek yoktu. Ölüm pornografik kadar ağır bir şekilde sansür görüyordu. Bu yüzden yolun her adımını doğaçlama yapacaktık. Başlangıç büyük bir güçlük ortaya koyuyordu. Böyle bir gruba nasıl başlayacaktık? Grup üyelerini nasıl bulacaktık? Ölmekte olan insanlar aranıyor gibi bir ilanla mı? Ama Pola'nın kilise, hastane ve evde bakım organizasyonlarını kapsayan tanıdık ağı potansiyel grup üyesi vermeye başladı. Stanford Böbrek Diyaliz Birimi ilk üyeyi gönderdi. Jim ciddi böbrek hastalığı olan 19 yaşında bir gençti. Hayat süresinin çok kısa olduğunu bilmesine rağmen ölümle tanışıklığı derinleştirmeye yönelik çok az ilgi görüyordu. Jim, Pola ve benimle göz temasından hatta herhangi biriyle her türlü bağlantıdan kaçınıyordu. Ben geleceği olmayan biriyim diyordu. Kim benimle evlenmek ya da arkadaş olmak ister ki? Neden reddedilme acısıyla karşılaşıp durayım? Yeterince konuştum, yeterince reddedildim. Başka kimse olmadan daha iyiyim. Pola ve ben onunla yalnızca iki kez görüştük. Üçüncü seans için gelmedi. Jim'in fazla sağlıklı olduğuna karar verdik. Böbrek diyalizi çok fazla umut vaat ediyor. Ölümü erteleyerek imkarın kök salmasına neden oluyordu. Hayır, biz ölümü kaçınılmaz olan, ölümü bekleyenler sırasında çok az zamanı kalmış umutsuzlara gereksinim duyuyorduk. Sonra Rob ve Sal kapımızdan içeri girdi. İkisi de gerekli nitelikleri tam olarak karşılamıyordu. Rob çoğunlukla ölmekte olduğunu inkar ediyordu ve Sal hastalığıyla zaten bir uzlaşmaya varmış olduğunu ve bizim yardımımıza gereksinimi olmadığını söylüyordu. Yalnızca 27 yaşında olan Rob oldukça habis bir beyin tümörüyle 6 ay yaşamıştı. İnkara bir girip bir çıkarak bir an için göreceksiniz 6 ay içinde Alplerde gezinmeye başlayacağım. Zavallı Rob'un Nevada'nın doğusuna gittiğinden bile kuşkuluydum, diyor ve birkaç dakika sonra hayat sigortası poliçesiyle ilgili araştırma yapmasına engel oldukları için felçli bacaklarına küfrediyordu. Eğer intihar edersem çocuklarımın ve karımın alacağı paranın iptal edilip edilmeyeceğini öğrenmem gerekiyor. Grubun yeterince büyük olmadığını bilsek de dört üyeyle başladık. Pola, Sal, Rob ve ben. Sal ve Pola'nın yardıma gereksinimleri olmadığı ve ben de terapist olduğum için Rob grubun varoluş nedeni haline geldi. Ama Rob inatçı bir şekilde bize bu tatmini vermeyi reddediyordu. İnkar seçimine saygı duyarken onu rahatlatmaya ve rehberlik etmeye çalışıyorduk. Ancak inkarı desteklemek tatmin edici olmayan iki yüzlü bir çabadır. Özellikle de bizim istediğimiz şey Rob'un ölümünü kabullenmesine ve geriye kalan hayatının tadını çıkarmasına yardımcı olmak olduğunda. Hiçbirimiz oturumları iple çekmiyorduk. İki ay içinde Rob'un baş ağrıları ciddileşti ve bir gece uykusunda sessizce öldü. Ona yararımız dokunduğundan kuşkuluyum. Sel ölümü çok farklı şekilde karşıladı. Hayatı sona ermek üzereyken ruhu genişledi. Yaklaşan ölümü hayatını daha önce hiç bilmediği bir anlamla doldurdu. Sel'in hastalığı olağanüstü derecede ağrılı, kemiğe işleyen bir kanser türü olan multiple myelom'du. Birçok kemiği kırıktı ve boynundan baldırlarına kadar uzanan bir alçının içindeydi. Sally o kadar çok insan seviyordu ki, yalnızca 30'unda olduğuna inanmak zordu. Pola gibi o da büyük bir keder anında kanserinin onun hizmeti olduğuna dair çarpıcı bir fikirle bir dönüşüme uğramıştı. Bu açıklama, Sally'in hayatında daha sonradan yaptığı her şeyi belirlemişti. Hatta gruba girişini bile. Bunu diğerlerinin kendi hastalıklarında üstün bir anlam bulmalarına yardımcı olmadığı bir tartışma ortamı sağlayabileceğini hissetmişti. Sel grubumuza 6 ay erken, yani hak ettiği izleyiciyi kendisine veremeyecek kadar küçük olduğu zaman katılmasına rağmen başka alanlar buldu. Bunların başında problemli ergenlere hitap ettiği liseler geliyordu. Vücudunuzu uyuşturucu ile çürütmek mi istiyorsunuz? İçki, esrar, kokainle öldürmek mi istiyorsunuz? Sesi salonda yankılanıyordu. Vücudunuzu arabaların içinde ezmek mi istiyorsunuz? Öldürmek mi istiyorsunuz? Yoksa Golden Gate Köprüsü'nden atmak mı istiyorsunuz? Vücudunuzu istemiyor musunuz? O halde vücudunuzu bana verin, Bırakın benim olsun. İhtiyacım var. Sizin bedeninize kabul ediyorum. Yaşamak istiyorum. Olağanüstü bir ricaydı bu. Konuşmasını duyunca titriyordum. Konuşmasının gücü bizim ölümle ilgili sözcüklere her zaman verdiğimiz belirli güçle artmıştı. Öğrenciler de benim gibi onun dürüst konuştuğunu, oyun oynayacak, yapmacık davranacak veya sonuçlardan korkacak vakti olmadığını hissederek sessizlik içinde dinlemişlerdi. Bir ay sonra Evelyn'in gelişi Sel'e hizmeti üzerinde çalışmak için bir başka fırsat verdi. İçi acıyla dolu 62 yaşındaki lösemi hastası Evelyn gruba kan nakli makinesiyle geldi. Hastalığı konusunda çok içlendi. Ölmekte olduğunu biliyordu. Bunu kabul edebilirim diyordu. Artık önemli değil. Önemli olan şey kızım. Son günlerimi zehirliyor. Evelyn klinik psikolog olan kızını kindar, sevgisiz bir kadın olarak eleştiriyordu. Aylar önce kızı Evelyn'in kedisine bakarken yanlış bir mama verince acı ve aptalca bir tartışma geçirmişlerdi. O zamandan beri birbirleriyle konuşmuyorlardı. Sel onun anlattıklarını dinledikten sonra yalın bir biçimde ve heyecanla şunları söyledi. Söyleyeceklerimi dinle Evelyn. Ben de ölüyorum. Kedinin ne yediğinin ne önemi var? Önce kimin teslim olduğunun ne önemi var? Geriye fazla zamanının kalmadığını biliyorsun. Numarayı bırakalım. Kızının sevgisi dünyadaki her şeyden daha önemli senin için. Bunu ona söylemeden ölme. Lütfen ölme. Bu onun hayatını zehirleyecek. Asla toparlanamayacak. Ve bu zehri kendi kızına geçirecek. Bu döngüyü kır. Döngüyü kır Evelyn. Konuşma işe yaradı. Evelyn birkaç gün sonra ölse de koğuş hemşiresi bize onun Sel'in konuşmasının etkisinde kalarak kızıyla gözyaşları içinde barıştığını söyledi. Sel'le gurur duyuyordum. Grubumuzun ilk zaferiydi bu. İki hasta daha katıldı ve birkaç ay sonra Paula ve ben daha geniş bir grupla çalışacak kadar çok şey öğrendiğimize karar verdik. Artık ciddiyetle hasta aramaya başladı. Amerikan Kanser Derneği ile olan bağlantısı sayesinde çok sayıda hasta gönderildi bize. Onlarla görüşüp hepsi göğüs kanseri olan 7 hastayı kabul ettikten sonra grubumuzu resmen açtık. Büyük grubumuzun ilk oturumunda Paula, hasidik bir hikayeyi sesli okuyarak, açılış yaparak beni şaşırttı. Bir haham, Tanrı ile cennet ve cehennem hakkında konuşuyordu. ''Sana cehennemi göstereyim'' dedi Tanrı ve hahamı geniş, yuvarlak bir masanın bulunduğu bir odaya götürdü. Masanın etrafında oturan insanlar açlıktan ölecek gibi ve perişan görünüyorlardı. Masanın ortasında, içinde hahamın bile ağzını sulandıracak kadar güzel kokan bir yemeğin bulunduğu dev bir tencere duruyordu. Masanın etrafında oturan herkes çok uzun sapı olan bir kaşık tutuyordu. Uzun kaşıklar tencereye kadar yetişse de yemeği yiyecek olanların kollarından uzundu, bu yüzden yiyeceği ağızlarına götüremedikleri için kimse bir şey yiyememişti. Haham çektikleri acının gerçekten çok büyük olduğunu anlamıştı. Şimdi sana cenneti göstereyim dedi Tanrı ve ilkinin aynı olan başka bir odaya girdiler. Aynı geniş yuvarlak masa ve masanın ortasında aynı büyük tencere vardı. İnsanlar daha önce olduğu gibi uzun saplı kaşıklarla masanın etrafına oturmuşlardı. Ama buradaki herkes iyi beslenmiş ve tombuldu. Kahkahalar atarak sohbet ediyorlardı. Haham bunu anlayamadı. Çok basit ama belirli bir beceri gerektiriyor dedi Tanrı. Bu odadakiler birbirlerini doyurmayı öğrendiler. Paula'nın oturuma bir mesel okuyarak başlamaya dair bağımsız kararı beni şaşırtsa da aldırmadım. Rollerimizi ve gruptaki işbirliğimizi tam olarak belirlemediğimizi bilerek onun tarzı böyle diye düşündüm. Üstelik kararı hatasızdı. Bugün bile tanık olduğum en akılcı grup açılışı olarak hatırlarım o anı. Gruba ne ad verecektik? Paula köprü grubu önerisini getirdi. Neden mi? İki nedeni vardı. Birincisi, grup bir kanser hastasından diğerine uzanan bir köprü oluşturuyordu. İkincisi, kartlarımızı masaya koyduğumuz bir gruptu. Bridge, İngilizce'de hem köprü hem de bridge anlamına gelir. Çevirinin notu. Bu yüzden köprü grubu oldu. Tipik Paula dokunuşu. Paula'nın dediği şekliyle cemaatimiz hızla büyüyordu. Haftada ya da iki haftada bir yeni, korku dolu gözler geliyordu. Paula yeni üyeleri ellerinden tutuyor, onları yemeğe götürüyor, öğretiyor, büyülüyor ve manevi değer kazandırıyordu. Kısa süre içinde o kadar genişlemiştik ki, 8 kişiden oluşan iki ayrı gruba bölünmek zorunda kaldık. Ve bazı psikiyatri doktorlarını yardımcı lider olarak tanıttım. Bütün üyeler bölünmeye karşı direndiler. Ailenin bütünlüğünü tehdit ediyordu bu. Bir uzlaşma önerdim. 1 saat 15 dakika boyunca iki ayrı grup olarak toplanacak ve son 15 dakikada iki grubun oturumlarının ayrıntıları hakkında birbirlerini bilgilendirebilmeleri için birleşecektik. Oturumlar çok etkileyiciydi. Ve bence daha önce herhangi bir grubun yüzleşmeye cesaret edebildiğinden çok daha acı veren konularla uğraşıyordu. Her oturuma üyeler yeni metasazlarla, yeni trajedilerle geliyorlardı. Her seferinde bu sıkıntılı kişiye yanında olduğumuzu söyleyip rahatlatabiliyorduk. Ara sıra eğer birisi çok zayıfsa, ölüme toplantılara katılamayacak kadar yakınsa, grup toplantısını onun odasında yapıyorduk. Grubun tartışamayacağı kadar zor bir konu yoktu ve bütün kritik tartışmalarda Pola önemli bir rol oynuyordu. Örneğin bir oturum Eva adında bir hastanın o hafta aniden kalp yetmezliği yüzünden uykusunda ölen bir arkadaşına duyduğu kıskançlığı anlatmasıyla başladı. "Ölmenin en iyi yolu bu," dedi Eva. Ama Pola Eva'ya karşı çıkarak ani ölümün trajik bir ölüm olduğunu söyledi. Pola adına utanmıştım. Neden diye merak ettim kendi kendime. Kendisini böylesine gülünç bir görüşe bağlanmaya zorunlu hissediyor. Eva'nın uykuda ölmenin iyi bir yol olduğu görüşüne kim karşı çıkabilirdi ki? Bununla birlikte Pola her zamanki ikna ediciliğiyle ani ölümün en kötü ölüm olduğuna dair görüşünü zarif bir şekilde anlattı. Diğerlerini, kocanı, arkadaşlarını ve en önemlisi de çocuklarını, ölümüne hazırlamak için zamana ihtiyacın var. Aceleye getirilmemiş zamana, dedi. Hayatın bitirilmemiş işleriyle ilgilenmen gerekiyor. Çünkü projelerin gelişi güzel bir şekilde bir kenara atılamayacak kadar önemli. Tamamlanmayı ya da çözümlenmeyi hak ediyorlar. Aksi halde hayatın ne anlamı var ki? Dahası, diye tamamladı sözlerini, ölmek hayatın bir parçası. Onu kaçırmak, o olurken uyumak, hayatın büyük maceralardan birini kaçırmaktır. Ancak kendisi de alt edilmesi güç bir kişiliğe sahip olan Eva son sözleri söyledi. İstediğini söyleyebilirsin Pola. Ben yine de arkadaşımın ani ölümünü kıskanıyorum. Sürprizleri her zaman sevmişimdir. Grup kısa sürede Stanford'da iyi tanınır hale geldi. Öğrenciler, psikiyatri doktorları, hemşireler, üniversite öğrencileri tek taraflı aynadan oturumları seyretmeye başladılar. Bazen gruptaki acı dayanılamayacak kadar fazla oluyordu ve öğrenciler gözlem odasından gözyaşları içinde kaçıyorlardı ama her zaman geri dönüyorlardı. Psikiyatri grupları öğrencilerin izlemesine çoğunlukla izin vermesine rağmen bu izin her zaman gönülsüzce veriliyordu. Ama bu grupta böyle değildi. Tam tersine izleyicileri iyi karşılıyorlardı. Pola gibi diğer grup üyeleri de öğrenciler için hevesliydiler. Öğretecek çok şeyleri olduğunu ve kendi ölüm cezalarının onları bilge kıldığını hissediyorlardı. Özellikle bir dersi çok iyi öğrenmişlerdi. Hayat ertelenemezdi. Şimdi yaşanması gerekiyordu. Hafta sonuna, tatile, çocuklar üniversite için evden ayrılana, emeklilik yılları gelene kadar ertelenemezdi. Nasıl yaşayacağımı öğrenmek için şimdiye kadar kanser bedenimi kalbura çevirene kadar beklemek zorunda kalmam ne acı yakınmasını birden fazla duymuştum. O dönemde akademik dünyada başarılı olma amacıyla tükenmiş durumdaydım ve araştırma, burs başvuruları, ders verme, öğretme ve yazmadan oluşan çılgınca programım Pola ile bağlantımı sınırlandırıyordu. Ona çok fazla yaklaşmaktan mı korkuyordum? Belki kozmik bakış açısı, gündelik amaçlardan ayrılması, akademik piyasada başarılı olma kararlılığımın desteklerini tehdit ediyordu. Kuşkusuz her hafta benim ünvan gereği lider olduğum ve Pola'nın, o neydi, yardımcı terapist değil, başka bir şey, koordinatör ya da yardımcım, kolaylaştırıcı ya da işbirliği ilişkisi olduğu grupta görüyordum onu. Yeni üyeleri gruba alıştırıyor, iyi karşılanmalarını sağlıyor, kişisel deneyimlerini paylaşıyor, hafta içinde bütün üyeleri arıyor, onları öğle yemeğine çıkarıyordu ve kriz halindeki herkes için yardıma hazırdı. Belki ruhsal danışman doktor, Pola'nın rolünü tarif etmenin en iyi şeklidir. Grubu yükseltiyor ve derinleştiriyordu. Ne zaman konuşsa dikkatle onu dinlerdim. Pola'nın her zaman beklenmedik sezgileri vardı. Üyelere nasıl meditasyon yapacaklarını, nasıl kendi içlerindeki derinliklere ulaşacaklarını, dinginlik merkezini nasıl bulacaklarını, acıyı nasıl frenleyeceklerini öğretiyordu. Bir gün bir oturum kapanmak üzereyken çantasından bir mum çıkarıp yakarak ve yere koyarak beni şaşırttı. Hadi birbirimize yaklaşalım dedi. Ellerini her iki yanındaki üyeleri doğru uzatarak. Muma bakın ve birkaç dakika sessizlik içinde meditasyon yapın. Pole ile tanışmadan önce tıbbi geleneğe öylesine derinden bağlıydım ki, oturumu üyelerin el ele tutuşup sessizce bir muma bakmalarıyla sona erdiren bir terapist hakkında şefkatli duygular besleyemezdim. Ama Pola'nın önerisi gruba ve bana o kadar doğru göründü ki her seansı bu şekilde kapatmaya başladık. Bu bitiş anlarına çok değer vermeye başladım. Eğer tesadüfen Pola'nın yanında oturuyorsam elini bırakmadan önce sıcak bir şekilde sıkıyordum. Genellikle meditasyonu büyük bir vakarlı sesli bir şekilde doğaçlama yaparak yönetiyordu. Meditasyonlarını seviyordum ve hayatımın sonuna kadar bize sessiz bir biçimde şu talimatları verdiğini duyacağım. Bırakın. Öfkenizi bırakın, acınızı bırakın, kendinize acımayı bırakın. Merkezinize, sessiz, huzur dolu derinliklerinize ulaşın ve kendinizi Tanrı'nın sevgisine, bağışlayıcılığına açın. Sinirli, özgür düşünür, tıp eğitimi almış bir deneyselci için sersemletici şeyler. Bazen Pola'nın başkalarına yardım etme gereksiniminden başka bir gereksinimi olup olmadığını merak ediyordum. Sık sık grubun kendisi için ne yapabileceğini sorsam da hiç cevap alamıyordum. Bazen onun hızlı düşündürüyordu beni. Her gün birkaç hastayı ziyaret ediyordu. Onu harekete geçiren şey ne diye soruyordum kendi kendime ve neden problemlerini geçmiş zamanla ifade ediyordu. Bize yalnızca çözümlerini sunuyordu. Asla çözülmemiş problemlerini değil. Ama hiçbir zaman çok fazla merak etmiyordum. Sonuçta Pola'nın ilerlemiş göğüs kanseri vardı ve en iyimser istatistiklerden bile fazla yaşamıştı. Enerjikti, çok seviliyordu, çok seviyordu. Kanserle yaşamak zorunda kalan herkes için bir ilham kaynağıydı. İnsan başka ne isteyebilir ki?
Ayrım sonu.